Ayrım 2. 28 Şubat ve Ordu. Doğu Perinçek. Sayfa 25. Milli Güvenlik Kurulu. 28 Şubat 1997 kararları. Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997 tarihli 406 sayılı kararına ek A, rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler. 1. Anayasamızda Cumhuriyet'in temel nitelikleri arasında yer alan ve yeni anayasanın 4. maddesiyle teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı. Bunun korunması için mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı. Mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır. 2. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar devletin yetkili organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği Milli Eğitim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır. 3. Genç nesillerin, körpe dimağlarının öncelikle Cumhuriyet, Atatürk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden korunması bakımından. A. 8 yıllık kesintisiz eğitim tüm yurtta uygulamaya konulmalı. B. Temel eğitimi almış çocukların ailelerin isteğine bağlı olarak devam edebileceği Kur'an kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 4. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü milli eğitim kuruluşlarımız Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır. 5. Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı. Bu tesislere ihtiyaç varsa bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine edilerek gerçekleştirilmelidir. 6. Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplumun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlenmelidir. 7. İrticai faaliyetler nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden, TSK, ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek, TSK'yı dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır. 8. İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkan verilmemelidir. 9. TSK'ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan tedbirler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır. 10. Ülkemizi çağ dışı bir rejimden ve din istismarının sebep olabileceği muhtemel çatışmadan korumak için, İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkemizdeki rejim aleyhtarı faaliyet, tutum ve davranışlarına mani olunmalı. Bu maksatla İran'a karşı komşuluk münasebetlerimizi ve ekonomik ilişkilerimizi bozmayacak fakat yıkıcı ve zararlı faaliyetleri önleyecek bir tedbirler paketi hazırlanmalı ve yürürlüğe konulmalıdır. MGK kararları kamuoyuna yansıtılırken 10. madde gizli tutulmuştur. Bu madde 12 Nisan 1997 tarihli Radikal Gazetesi'nde yayınlandı. 11. Aşırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrılıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla milletimizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir. 12. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bilhassa Belediyeler Yasası'na aykırı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlandırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin önlemler alınmalıdır. 13. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye'yi çağ dışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden öncelikle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalıdır. 14. Çeşitli nedenlerle verilen kısa ve uzun namlulu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfekleri olan talep dikkatle değerlendirilmelidir. 15. Kurban derilerinin mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtarı örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplattırılmamalıdır. 16. Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan sorunlar hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasa dışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır. 17. Ülke sorunlarının çözümünü millet kavramı yerine ümmet kavramı bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir. 18. Büyük Kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat verilmemelidir. 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı MGK kararının ekidir. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 bildirisi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinden bildirilmiştir. 1. Milli Güvenlik Kurulu 28 Şubat 1997 günü Sayın Cumhurbaşkanı Başkanlığında Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin iştirakleriyle Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde aylık olağan toplantısını yapmıştır. 2. Kurulun bu toplantısında bölücü terörle mücadelede şimdiye kadar alınan tedbirler ve elde edilen sonuçların genel bir değerlendirmesi yapılmış, bu mücadelenin devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne gönülden inanmış, bu inancı sonsuza dek sürdürmeye azimli halkımızın, basınımızın, devletin bütün kurum ve kuruluşları ve milli iradenin sembolü olan Yüce Parlamento'nun destekleriyle çok olumlu bir noktaya ulaştığı müşahede edilmiştir. Elde edilen bu sonuçların bundan sonra halkımızın huzur ve güvenliğine, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal yaşamına olumlu olarak yansıması için bu konuda alınacak tedbirlerin bir plan dahilinde süratle yürürlüğe konulması gerektiği hususunda görüş birliğine varılmıştır. Alınacak bu tedbirlerin güvenlik içinde gerçekleştirebilmesi bakımından halen 9 ilde devam etmekte olan olağanüstü hal uygulamasının 30 Mart 1997 tarihinden itibaren 4 ay daha uzatılması uygun bulunmuş ve bu görüşün Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir. 3. Toplantıda Kıbrıs sorunu ve Yunanistan'la ilişkilerle ilgili durum değerlendirilmesi yapılmış. Bu konuda Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumayı amaçlayan siyasi, ekonomik ve askeri tedbirler uygun bulunarak Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir. 4. Toplantıda bilhassa Anayasa ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çağ dışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik rejim aleyhtarı faaliyetler de gözden geçirilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş medeniyet yolunda demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat altına alan Anayasa ve Cumhuriyet yasalarının uygulanmasından asla taviz verilmemesi gerektiği, Anayasanın tanımladığı Cumhuriyet'in demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesine imkan sağlayacak güvenlik, huzur ve toplumsal barışın önem ve öncelik taşıdığı, Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grupların laik ve anti-laik ayrımı ile demokratik ve sosyal hukuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri, Türkiye'de laikliğin sadece rejimin değil, aynı zamanda demokrasinin ve toplum huzurunun da teminatı ve bir yaşam tarzı olduğu, devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri anlayışından vazgeçilmeyeceği, yasalarla belirlenmiş kuralların göz ardı edilerek yapılan çağ dışı uygulamaların da hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmayacağı, Türkiye'nin 1997 yılı içinde Avrupa Birliği'ne tam üye olacak ülkeler listesine girmeyi öncelikle bir hedef olarak sürdürdüğü böyle bir dönemde resmi ve sivil kurum ve kuruluşların bu sürece katkıda bulunmasının gerekli olduğu, bu sebeple demokrasimiz hakkında kuşkulara yol açacak, Türkiye'nin yurt dışındaki imajını ve itibarını zedeleyecek her türlü spekülasyona son vermek gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, insan haklarına saygılı, sosyal bir hukuk devleti olduğu yönündeki temel ilkelerinin anayasamızın ve devletimizin teminatı altında olduğu, rejimin kendisine ve geleceğine yönelik tartışmaların içinde bulunduğumuz ortamda Türkiye'ye yarardan çok zarar verdiği, açıklanan bu esaslar aksine davranışların toplumumuzda huzur ve güveni bozarak yeni gerginliklere ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiş, bu konuda alınacak ve alınması gereken tedbirler uygun bulunarak bu tedbirlerin Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir. 28 Şubat'ın özet tarihçesi. 28 Şubat'ın yükseliş süreci. 28 Şubat aslında 1919'da başlamıştır. Hatta sürecin tarihsel kökleri daha da derinlerdedir. Ancak Cumhuriyet devriminin yeni yükselişi içinde ele alırsak, 28 Şubat'ın başlangıcı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1995 yılı Mart'ındaki Çelik Harekatı'dır. Türk ordusu, ABD'nin Kuzey Irak'taki egemenlik alanına girerek 28 Şubat sürecini ateşlemiştir. Sürecin asıl itici gücü ise 1989 işçi baharından bu yana Cumhuriyet ekonomisinin kalelerini savunan emekçi hareketidir. Emekçi hareketinin ve Türk ordusunun ulusal devleti savunma ve Kemalist devrimi tamamlama programı da yan yana gelmesi tarihsel önemlidir ve sonucu belirleyecektir. 28 Şubat, ABD'nin Kuzey Irak'taki kukla devlet girişimini bozma harekatıyla başlamış, daha sonra irticaya yönelmiştir. Kurtuluş Savaşı Cumhuriyet devrimi sürecinde görüldüğü gibi, emperyalizmin yeni sevr tehdidinin göğüslenmesiyle irticanın etkisiz kılınması aynı mücadelenin iki cephesidir. Cumhuriyet devriminin ikinci taarruzu diye adlandırdığımız bu devrimci sürecin yükselişindeki yeni rengi noktaları şunlardır. Mart 1995, Türk ordusunun Çelik Harekatı ile ABD denetimindeki Kuzey Irak'a girmesi. Eylül 1996, Türk ordusu Irak-Barzani işbirliği sonucu ABD'nin Kuzey Irak'taki mevzilerinin çökertilmesi. Kasım 1996, Susurluk olayıyla birlikte küçük Amerika rejiminin hakim zümresi olan Mafya Gladio Tarikat ortaklığı konusunda halkı aydınlatma sürecinin başlaması. 28 Şubat 1997, Milli Güvenlik Kurulu'nun irticaya karşı Cumhuriyet Devrimi kanunlarının uygulanması yönündeki kararı. 29 Nisan 1997, Genelkurmay'ın baş tehdit içine alınan irticayı gereğinde ulusun talebi doğrultusunda askeri güçle tasfiye anlayışını içeren Milli Askeri Stratejik Konsepti MASK kamuoyuna açıklaması. 30 Haziran 1997, Erbakan Çiller iktidarının halk-ordu işbirliğiyle gerçekleşen kitle hareketiyle devrilmesi. 31 Ekim 1997, Milli Güvenlik Kurulu'nun yeni Milli Güvenlik Siyaset Belgesini kabul ederek ırkçı boyutlardaki milliyetçiliği düşman kapsamı içine alması ve ülkücü mafyayı tasfiye kararı. Aralık 1997, Genelkurmay'ın Batı destekli irtica ile iç savaş tehdidine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yeniden yapılandırması. 28 Şubat'ın yaptıkları ve henüz yapamadıkları. Toplam olarak baktığımız zaman 28 Şubat süreci ABD güdümlü mafya, gladio, tarikat rejiminde belli gedikler açmıştır. Bölge güçleri ABD'nin Kuzey Irak'taki kukla devletler projesine karşı birlikte direnişe geçmiştir. 12 Eylül rejiminin Turgut Özal'ın kişiliğinde Çankaya'ya kadar çıkarttığı ve Refah Partisi ile hükümetin büyük ortağı yaptığı tarikatların siyasal mevzilerine ağır darbeler indirilmiş, hatta partileri kapatılmıştır. İmam hatiplerin orta kısımları kaldırılmış ve yasa dışı Kur'an kursları sınırlandırılmıştır. Mafya ve gladyoya karşı kapsamlı bir aydınlanma süreci başlatılmıştır. Sağ partiler mecliste büyük çoğunluğa sahip oldukları halde hükümet kuramaz hale getirmişlerdir. Bütün bunlar 28 Şubat sürecinin bir cumhuriyet devrimi atağı olduğunu göstermektedir. 28 Şubat'ın iki dinamiği vardır. Devlet katındaki dinamik, Türk Silahlı Kuvvetleri ekseninde oluşmuştur. Emekçi dinamiğini ise siyasal düzlemde İşçi Partisi temsil etmiştir. Günümüz Türkiye'sinde emekçi hareketinin gelişme düzeyini ve diğer koşulları dikkate alırsak, 28 Şubat'la başlayan süreç, Kemalist devrimi tamamlayacak birikimi de taşımaktadır. Sürecin henüz başındayız. Bu açıdan henüz başarılamayan görevlerin saptanması bir bakıma Türkiye'nin önündeki programı belirleme anlamını da taşıyacaktır. Şeriatçı güçlere cepheden tavır alınmakla birlikte mafyanın üzerine yürümede çok sınırlı kalınmıştır. Gladio'nun faili meçhul cinayetleri durdurmasıyla yetinilmiş, bu NATO kurumu ile uzlaşılmıştır. Bunun sonucunda süper NATO cinayetleri yeniden başlamış, Şemsi Denizler ve Ahmet Taner Kışlalı katledilmiştir. Bağımsızlık cephesindeki mücadele ise Kuzey Irak, Kıbrıs'ı Ege mevzilerindeki direnme yanında ABD'nin ılımlı İslam projesine indirilen darbelerle sınırlı kalmıştır. 28 Şubat'ın devlet katındaki kuvvetleri, dünya sermayesinin özelleştirme saldırısına açık tavır almamış, Cumhuriyet ekonomisini cepheden savunmamış, ancak özelleştirmenin içerdiği tehlikeleri işaret eden bazı açıklama ve yayınlarla yetinmişlerdir. Bu nedenlerle Cumhuriyet devrimi güçleri 28 Şubat sürecinde irticaya ve belli ölçülerde mafyaya karşı inisiyatifi ele geçirdikleri halde ekonomi cephesinde savunmada kalmışlardır. Çünkü 28 Şubat kendi hükümetini yaratamamıştır. Hükümet, Cumhuriyet devrimine direnen veya ayak sürüyen güçlere bırakılmış, onlara bazı acil politikaların dayatılmasıyla yetinilmiştir. Yaşadığımız sürecin kritik noktası da esasen burasıdır. Bu durumun bilincinde olan İşçi Partisi, 28 Şubat'ın biricik iktidar seçeneği olan Sol Güç Birliği, Sol İktidar çözümünü hayata geçirmek için mücadele etti. Ne var ki, Ecevit ve Baykal, Cumhuriyet Devrimi Kuvvetleri'nin ortak iktidarı yerine mafya ve tarikat güçleriyle işbirliğini yeğlediler. İkinci ayrımın sonu sayfa 36.